Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Efendim, Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Yeni bir programda tekrar sizinle birlikteyiz Erkam Radyo'da. Bugün de her zaman olduğu gibi yayın dünyamızın birbirinden kıymetli dergilerinden duygularımıza tercüman olacak yazıları paylaşmaya çalışacağız. Evet, ilk olarak Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2011 sayısından bir yazıyı paylaşacağız. Yazının başlığı Mekke-i Mükerreme'ye getirilen su. Can Alp Güvenç kaleme almış bu yazıyı. Kanuni'nin biricik kızı Mihrimah Sultan'ın büyük hizmeti. Osmanlı devrinde başta saray hanımları olmak üzere vezirlerin, valilerin ve imkan sahibi zenginlerin hanımları ellerinde mülk olarak bulunan malları vakıflaştırmış, nakit servetleriyle de hayır hasenata koşmuşlardır. Pek çok fukara hanımı da bu yarıştan geri kalmamıştır. Kanuni'nin sevgili kızı Mihrimah Sultan da Allah'ın rızasına nail olma, peygamberin şefaatini kazanma, içinde bulunduğu Osmanlı ahalisine hizmet gayesiyle dönemindeki hayırseverlerle yarışırcasına ömür boyunca dini ve sosyal müesseseler kurmaya gayret etmiştir. İstanbul'da ilki Üsküdar sahilinde, diğeri Edirne Kapı'da olmak üzere iki külliye inşa ettirerek büyük hayırlara vesile olmuştur. Mihrimah Sultan Üsküdar'da inşa ettirdiği külliyesinden yaklaşık 10-12 yıl sonra Edirne Kapı'da 2. Theodosius surlarının iç tarafında Edirne Kapısı adıyla bilinen kale kapısının hemen yakınında yine ünlü sanatkar Mimar Sinan'a kendi adıyla bir külliye daha inşa ettirdi. Yapımı 3 yıl süren külliyede cami dışında medrese, çifte hamam, sıbyan mektebi, çok sayıda dükkandan meydana gelen bir çarşı, çeşme ve türbe bulunuyordu. Saray hanımları arasında Harameyn'e, Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o mukaddes mekanlara hizmet edebilmek amacıyla tahsis edilen vakıflar büyük yer tutmaktadır. Mihrimah Sultan da bu beldede yaşayan insanlara yardım edebilmek gayesiyle eline geçen tarihi fırsatı doğru değerlendirerek bu mübarek beldelere önemli hizmetlerde bulunmuştur. İslam'ın mukaddes şehri Mekke-i Mükerreme'de Abbasi halifesi Harun Reşid'in zevcesi Zübeyde Hanım tarafından yaptırılan, aynı Zübeyde su yolu 1560'lardan sonra sel ve kum fırtınaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, Mekke-i Şerif'i 1562 yılında Bersaadet'e gönderdiği bir raporla su yollarının tamir edilmesi gerektiğini bildirmişti. Bu talep üzerine Kanuni, Mekke Kadısı Abdülkadir İbni Ali Maribi ve Cidde Mutasarrıfı Hayrettin Bey'in de dahil olduğu bir heyeti görevlendirerek onların için yapılacak olan hizmetlerin tespitini ve bu iş için lazım gelen mali kaynağın hesaplanmasını istemişti. Kadı Efendi su yollarının canlandırılması, bu sıkıntının kesin olarak çözülmesi ve yapılacak yeni kanalların inşası için 30 bin altın, yani bugünkü rakamla 15 milyon lira civarı gerektiği tarzında bir rapor tanzim ederek sultana arz etti. Mihrimah Sultan raporun İstanbul'a ulaşması üzerine tamirat için gereken paranın çok fazlası olan 50 bin altını devlet bütçesine hiçbir yük getirmeden karşılamaya karar verdi ve akçeleri tamirat işiyle görevlendirdiği eski Mısır defterdarı İbrahim Bey'e ödedi. Hemen harekete geçen İbrahim Bey, Arafat'ta şantiye kurarak 400 kadar mühendis, usta ve amele ile faaliyete geçtiyse de iş genişledi ve çalışanların sayısı kısa zamanda 1000'i aştı. 1563'te başlayan çalışmalar 1573'e kadar aralıksız 10 yıl devam etti. 1568'de inşa için daha evvel Mısır'dan getirilmiş olan ham demir ve çelik kâfi gelmeyince, İstanbul'dan takviye yapılmış, ihtiyaç olan malzeme Mısır yoluyla Mekke'ye ulaştırılmıştı. 1573'te onarımın bitmesi üzerine Müftü el-Hüseyni tarafından bir açılış merasimi düzenlenmiş, Devlet-i Osmaniye'ye dualar edilmişti. Yapılan bu çalışmaların ardından Mekke'ye ulaştırılan ve başka kaynakların da eklenmesiyle daha da çoğalan su, şehrin her noktasında çeşitli çeşmeler inşa edilerek eskisinden farklı şekilde mahallelere kadar dağıtıldı. Böylece bu hizmet sadece bir yenileme değil, aynı zamanda aynı Sübeyde'yi ihya ve geliştirme faaliyeti olmuştu. Çünkü Zübeyde Hanım'ın inşa ettirdiği su yolu sadece Arafat'a kadar getirilmiş, lakin şehrin iç mahallelerine ulaştırılamamıştı. Kanuni zamanındaysa Arafat'ta Mekke arasındaki kayalık tepeler delinerek su şehrin merkezine kadar getirildi. Aynı Sübeyde su yolu farklı bir mahiyet kazandı. Hazreti Resul'ün ruhuna hatim okuma vakfı. Mihrimah Sultan'ın tesis ettiği vakıfların haremeyn hizmetleriyle ilgili olan 7 ayrı tasarrufu vardır. Bunlardan birisi de Surre Emini vasıtasıyla ulaştırılması şartıyla her sene 2500'ü Mekke'ye, 2500'ü Medine'ye olmak üzere harameyle toplam 5000 altın gönderilmesi, bu paraların kadılar ve 4 mezhep imamları aracılığıyla fakir fukaraya dağıtılmasıdır. Mihrimah Sultan başka bir vakfiyesinde Tatar Pazarı adlı yerdeki mülklerinden vakfettiği arazilerin gelirinden 3000 sikkenin yine Surre Emini vasıtasıyla gönderilip Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de bulunan fukaraya, ihtiyaç sahiplerine, miskin ve düşkünlere eşit şekilde dağıtılmasını şart kılmıştı. Sultan ayrıca Mekke, Medine ve Halilurrahman'da görevli 93 kişiye 189 akçe tahsis ederek bunlardan 83'ünün okuyucu, 3'ünün reisül kurra, 3'ünün noktacı ve 3'ünün de nazır olması halinde her birinin ikişer akçe almalarını istemişti. Makamı İbrahim'de tecvidi bilip tatbik eden 30 ehli Kur'an'a her gün öğle namazını mütakip birer cüz okuyup sevabını vakıfın yani Mihrimah Sultan'ın ruhuna hediye etmeleri karşılığında onar filori yani altın verilmesini istemiştir. Aynı şekilde 30 kişinin de Medine'de Mescid-i Nebevi'de bir hatim okuyup 10 cüzün sevabını Peygamber Efendimiz'in, ikinci 10 cüzün sevabını ashabının, son cüzün sevabınınsa vakıfın ruhuna yani Mihrimah Sultan'ın ruhuna hediye edilmesi karşılığında onar filori verilmesini istemiştir. Osmanlı sultanlarının ve hanım sultanların çoğu imkanları oldukları halde haç görevlerini genellikle vekaleten ifa etmişlerdir. Devrin ulaşım imkanları icabı İstanbul-Mekke arasındaki yolculuk gidiş dönüş 3-4 aylık bir zamanı gerektirdiğinden, sultanların devlet merkezinden bu kadar uzun bir müddet ayrı kalmaları uygun görülmemiş, ulema onların haç farizalarını bedel göndererek yapabileceklerine dair fetva vermiştir. Sultanlar ve hanım sultanlar bu fetvaya dayanarak vekalet yoluyla haç yaptırmışlar, ayrıca her sene namlarına haç yapılması için vakıflar kurmuşlardır. Mihrimah Sultan da kendisi için bedel olarak haç yapacak olan 3 kişi görevlendirmiş, bunların her birine yıllık 6 biner akçeden toplam 18 bin akçe tahsis etmiştir. Evet değerli dinleyiciler, Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2011 sayısından vakıf medeniyeti üzerine güzel bir yazıyı paylaştık. Medeniyet tarihimizden bölümünde yer alıyor bu yazı. Can Alpgüvenç'in kaleminden Mekke-i Mükerreme'ye getirilen su başlığını taşıyordu yazı. Evet, yine Yüz Akı dergisiyle devam ediyoruz. Sesli dergiye yine Yüz Akı'ndan ancak bu kez Kasım 2012 sayısından bir yazıyı paylaşacağız. Yazının müellifi Fatih Garcan, "Bataklıkta Gül Bitirmek" diyor yazısının başlığında. Feyiz ve rahmet dolu bir seher vaktiydi. Teheccüd namazını kıldı, tesbihi eline aldı. Kocası gittiğinden beri eli hep yüreğinde dua ve niyazla meşguldü. Boş vakit diye bir şey yoktu hayatında. Ev işlerinden arta kalan zamanda Kur'an-ı Kerim ve hadis okuyor, tefekkür derinliklerinde seyre dalıyordu. Bu zahiri yalnızlık ona çok şey öğretmişti. Kocası Selman Bey'in vazifesi dolayısıyla yurt dışına çıkışı, Firdevs Hanım için yeni bir imtihan vesilesi olmuştu. Sebat etmekten başka çaresi yoktu. Çocuklarının eğitimi ve istikbali için katlanmalıydı. Selman Bey gideli bir hayli olmuştu. Firdevs Hanım şu günlerde kendisinden gelecek bir haberi sabırsızlıkla bekliyordu. Oturum almak için gereken süre dolmuştu. Firdevs Hanım'ın bu düşünceler içindeyken göz kapakları ağırlaşmıştı ki yanık müezzinlerin sesinden müthiş bir sabah ezanı onu adeta Medine'ye götürdü. Kocasının mestane ezan dinleyişi geldi gözlerinin önüne. Ne kadar da hürmet ederdi. Kendini öyle bir kaptırmıştı ki ezanın güzelliğine, çalan telefonu ilk anda fark etmedi bile. Arayan kocasıydı. "Selamun aleyküm hanım." "Aleyküm selam bey. Kaç gündür hayırlı haberlerini bekliyordum ben de."
"İyisindir inşallah."
"Elhamdülillah, sen?"
"Şükür. Bu saati özellikle bekledim. Orada mübarek ezan vaktidir diye."
"Evet, tam zamanı. Buyur dinle."
"Allah razı olsun hanım. Uyanık olman beni ziyadesiyle memnun etti. Allah nasip ederse haftaya bugün uçağın kalkacak. Biletini aldım. Detaylar için tekrar ararım. Kartlı telefondan aradım. Kapatmak zorundayım. Buralarda ezana hasret kaldık. Nasıl özledim bilemezsin. Kusura bakma, seninle çok konuşamadık ama ezana olan hasretimi ancak buraya gelince anlarsın."
"Sen diyorsan öyledir efendi."
"Allah razı olsun hanım. Görüşürsen çocuklara selam söyle."
"Aleyküm selam, baş üstüne."
Firdevs Hanım gözyaşları içinde telefonu kapattı. Bu sefer çocuklarının hasret ateşi düştü gönlüne. Aslan gibi iki oğlu vardı. Biri üniversite kazanmış gitmişti. Diğeri de vatan borcunu ödemeye. Firdevs Hanım çok derin bir iç çekişin ardından kendi kendine, "Kapıldık bir kuru ekmek davasına ya. Hayırlısı bakalım. Onsuz da olmuyor." Aradan günler geçmiş ve uçuş günü gelmişti. İlk defa uçağa bineceği için heyecanlıydı. Uçaktan indiğinde kocası biraz soğuk karşıladı onu. Sanki bir problem vardı. Selman Bey pek memnun olmamış gibi bir hal içindeydi. Ana çıkış kapısında birkaç kişiyle soğuk bir vedadan sonra şehir otobüsüne bindiler. Firdevs Hanım şok halindeydi. Selman Bey neredeyse hiç gülmemişti bile. Onun şaşkın bakışlarını fark eden Selman Bey, tek gözünü kırparak biraz beklemesini işaret etti. Şaşkınlığı iyice artan Firdevs Hanım, gayri ihtiyari bir baş tasdikiyle mukabelede bulundu. Ve vardıklarında Selman Bey artık çatlama derecesine varan eşinin sabrını daha fazla zorlamadı.
"Kusura bakma hanım. Karşılama pek hoş olmadı ama mecburdum."
"Hayırdır bey? Az kalsın geri dönecektim vallahi. Nedir mesele?"
"Hanım, bizim burada bir hemşehrimiz vardı. Yıllar önce gelip yerleşmiş buralara. Bilirsin Hakan Bey."
"Evet, hatırladım. Şu tepecikti.
Senin geldiğin uçakla gitmek üzere onu uğurladık da."
"Bunun benimle münasebeti ne?"
"Yok yok, sen bir şey yapmadın. O zaman bilmece gibi konuşma da anlatsana mübarek."
Hakan'ın cenazesini uçağın bağış kısmında memlekete gönderdik. Hakan Bey vefat mı etti? Mekanı cennet olsun. Hanım işte o mekan kısmı pek öyle değil. Cennet olsun dedim. Yanlış bir şey mi söyledim yoksa? Hanım, Hakan intihar etti. Bir süre önce hanımından ayrılmıştı. Daha bir sürü detay var ama biraz mide bulandırıcı. Ne diyorsun sen? Buraya geldiğimde bunalımdaydı. Benden yardım istedi. Aslında ne güzel 3-5 satır Kur'an öğrettim diye seviniyordum ama meğerse aile çatırdıyormuş. İyice Avrupalılaşmışlar. Değerlerini kaybetmişler. Adamcağız tutunacak dal aramış. Ama olanları kaldıramayınca... Allah Allah, intihar ha. Ama intihar edenler direkt... Ya işte öyle. O yüzden kimse en ufak bir teselli noktası bulamıyor. Havaalanında vedalaştığın insanlar yakınlarıydı o zaman. Evet. Bindiğimiz otobüste de birkaç tanıdık vardı. Ya kusura bakma. Ben de darılacaktım. Neler oluyor dünyada? Halimize binlerce şükür gerek. Doğru söylüyorsun. İnsan daima şükür içinde olmalı. Ne oldu ki bu kadar? İntihardan başka çözüm bulamadı. Aslında maddi durumları çok iyiydi. Ne yalan söyleyeyim, onun hayat şartlarını görünce hevesim kabarmıyor değildi. Burada bir fabrikada müdürdü. Altında sıfır arabası, lüks bir evi. Çocukları buranın en iyi okuluna gidiyorlardı. Ondaki imkan buradaki insanların çoğunda yoktu. Ama o maddiyatı hazmedememişler. Aile iyice birbirinden kopmuş, adeta kavurlaşmışlar. Ama şimdi şöyle duru bir sükunetle bakıyorum da, hayatlarında çok büyük bir eksik vardı. O hayatta Peygamber Efendimiz'den en ufak bir ölçü yer almıyordu. Kur'an-ı Kerim son zamanlarına kadar sadece bir kütüphane aksesuarıymış. Hayatlarında şükür, kanaat, tevekkül gibi şeyler hiç zikredilmemiş. Bunlara ihtiyaç dahi duymamışlar. En son gördüğümde de pek dertliydi ama intihar edeceği hiç aklıma gelmedi. Çok oturaklı, gittiği yere ağırlığını da götüren biriydi. Sözünü dinletirdi. Öyle saçma sapan konuşmazdı. Bizde de çok farklı bir yeri vardı. Avrupa'yı hayat böyle. Dışı parlak fakat içi berbat. Öyle hadiseler yaşanıyor ki artık kaldıramıyor, olan oluyor. Yazık kaybolan ömürlere. Yazık ya, çoluk çocuk kaldı ortada. Olan onlara oldu. Cenab-ı Hak ibretle hisse alanlardan eylesin. Nice hayatlar var ki bir anlık huzura hasret göçtüler bu dünyadan. Buraları sorarsan, buranın rahatı çok ama huzurun h'si yok. Allah'ım sen yavrularımızı bize bağışla. Yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Yahu bey, daha gelir gelmez içimi kararttı buralar. Gel dönelim memleketimize. Parası batsın. Maaşımız bize yeter. Fazlası da olmayı versin. Ben bulgur aşına razı olduktan sonra, öyle değil mi? Orası öyle de hanım. Lakin bir müddet daha kalmam lazım. Buraları ve böylesi bir hizmeti öyle kolay kolay terk etmek zoruma gider. Hem sözleşmem var, hem de Hakan'ın yakınlarına destek olmak lazım. Bir de iki satır Kur'an-ı Kerim okuyacak kimseleri yok. Belki bu vesileyle arada sırada uğrar, 3-5 kelam eder... Hayırlarına vesile oluruz. Bey, ben pek duramayacağım. Beni ilk fırsatta gönder ne olur. Olur olmasına da biz niye geldik buralara? Ben neçiyim? En azından büyük oğlan askerden dönünceye kadar dur. Sen de hanımlara dini vecibelerle ilgili birkaç şey öğretirsin.
buralara ne kadar faydamız olursa kâr. Çoğu dinimize ait birçok emirlerden habersiz. Buralardaki dindaşlarımıza peygamberi hayatın güzelliklerini nakşetmemiz lazım. Aksi takdirde bu müminlerin de Peygamber Efendimiz hakkında ileri geri söylenen arsız şeylere inanması işten bile değil. Çünkü yaşadıkları ucuz hayata göre inanmaya başlamışlar. Bu nesil de elden kayıp gitmesin. Bugün buralara, yarın sana bana. Hem ben Hakan'ın oğlunu bizim yeğenin kursuna vermek istiyorum. Kızıyla da küçük amca ilgilenecek. Bu yangından kimi kurtarırsak kâr. Allah razı olsun bey. İyi edersin de ben çok kötü oldum. Ya aynısı bizim başımıza gelirse? Hanım dua edelim ve samimiyetle koşturalım da bu bataklığı kurutalım. Eğer bu bataklık kurumazsa buranın sinekleri memleketimizin gençlerinin başına tebelleş olur. Zararın neresinden dönülürse bakarsın Cenab-ı Hak lütfeder. Buraların fatihi de biz oluruz inşallah. Hiç değilse bu uğurda can feda ederiz de ömrümüzün bir kıymeti olur. Peki bey, yerim yanındır. O can Allah rızası için verildikten sonra neresi olursa artık. Ha şöyle, karınca misali safımız belli olsun. Gayrisi kerim olan Allah'ın kudreti elinde. Değerli dinleyiciler, Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2012 sayısından bir güzel hikayeyi paylaştık. Bataklıkta Gül Bitirmek başlığıyla yer alıyordu bu hikaye. Fatih Karcan imzasıyla yer bulmuş dergide. Ve böylelikle bugünkü programımızı da noktalamış olduk. Hoşça kalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.